Selamlar. Bugün sizinle benim için konuşması gerçekten zor bir konuyu konuşacağız. Yeme atakları. Ve bu konuyu konuşmayı gerçekten erteliyordum. Ama artık zamanı geldi çünkü çok fazla insanın bunu yaşadığını ve geçtiğimiz yıllardaki aldığım desteklerle, tecrübelerimle bir yol kat ettiğimi düşünüyorum ve yardımcı olabileceğimi düşünüyorum ve umuyorum. Daha az önce güzel bir yeme hatağı yaşadım. Onu da anlatacağım. Ama ilk önce yeme hatağının nasıl bir şey olduğunu, yani benim için nasıl bir şey olduğundan bahsedeceğim ki belki hani evet benim de böyle dersiniz, belki karşılaştırma yapabilirsiniz ama genellikle benzer şeyler oluyor. Tıkınırcasına yeme bozukluğu da deniyor sanırım. Şimdi ben tıbbi olarak şeylerini tam olarak bilmiyorum belki ama benim için şu, çocukluğumdan beri yani ara ara diye yani, bu hep böyleydi ama bazı günlerde ve bazı saatlerde yemek yemeyi durduramamak, belki de durdurmamak. Yani yemeğin devamı varsa durdurmamak onu. Yemeğe devam etmek, doysan bile. Çocukken ya da böyle lisedeyken falan şeyi hatırlıyorum, yani tabağında yemek bırakan, hele ki yani böyle yemekhane yemeği falan değil de ne bileyim hamburger yemeği gitmişiz ve patateslerini bırakan arkadaşlarıma gerçekten uzaylı görmüşüm gibi bakardım. Yani nasıl, neden yani o tabağında o var ve daha patatesin var ve onu yemiyorsun. Hani bu bana çok uzak ve asla anlayamadığım bir düşünce gibi geliyordu. Sanırım yani bu seneye kadar da olabilir bu. Kimisi için anlaması çok zor, kimisi için oldukça kolay bir durum. Ama ben önüme konulan bir yemeği, hani hele ki güzel bir yemekse, hani çok çok böyle hiç yemek istemeyeceğim, çok kötü bir yemekse onu söylemiyorum. Ama güzel bir yemekse, bazen kötü bir yemekse bile ben onu yerdim. Yani hani midemin sınırlarını zorlamam gerekse dahi yerdim. Çoğunlukla midemin sınırlarını zorlardım. İkinci tabağı da yerdim, üçüncü tabağı da yerdim. Yedikten sonra doğal olarak kan şekeri yükselmesiyle beraber tatlı krizi de gelir ve ardından da tatlı bir şey arayışına girerdim. Bu daha çocukken çok büyük bir problem yaratmadı sanırım. Yani ya da görünürde çok büyük bir problem yaratmadı ama büyüdükçe bu şekil değiştirmeye başladı. Mesela üniversitedeyken, yani lisedeyken zaten şuna dönüyor bu. Her teneffüs tatlı bir şey alma ihtiyacı. Yani her teneffüs bir çikolata, her teneffüs bir bisküvi. Benim için bir keyif, bir şeydi. Öğle yemeğini zaten hani yiyordum. Ardından da hani işte o gün ne yediysem, yani o gün işte çiğ köfte, ayran yediysem, ondan sonra yediğim bir çikolatam vardı. Başka bir şey yediysem onun ardından yediğim başka bir, hani hepsini böyle matchlemiştim de hani ağzım tadını da biliyordum açıkçası. Ve bu o zamanlar o kadar bilinçli insanlarda olmadığımız için benim için gerçekten bu bir rutindi ve hani ailem de o kadar bilinçli değildi. Sadece şey diyorlardı yani işte evet çikolata çok seviyorsun. Ay çikolata görmesin yer falan. Hani ama bunun aslında büyük bir problem olabileceğini ileride ya da o anda da bence farkında değillerdi. Halen daha farkında değiller aslında. Çünkü ben bile o kadar fazla bu konuda araştırmalar yapıp o kadar fazla destek aldım ki ancak bu hale gelebildim. O yüzden de şimdi hani insan kendisi nasılsa herkes öyle zannediyor ama böyle olmadığını biliyorum. Çok yakın çevremde bile insanların bu konuda bilinçli olmadığını biliyorum. Biraz olsun hani kendi tecrübelerimi aktaracağım ama size en büyük tavsiyem tabii ki de bu konuda uzmanlardan destek almanız. Sonra bu böyle devam etti. Yani mesela aile evindeyken şu oluyordu. Mesela eve işte dondurma paketi aldılar diyelim. İşte biliyorsunuz böyle altılı paketler oluyor ya. Ya ben altısında yiyordum yani. Ve yiyordum. Sadece yani tek, bununla ilgili tek endişem şu oluyordu. Yani diğerlerini bırakmadığım için trip yiyeceğim. Kızılacak. Hani buydu yani. Hani 6 tane dondurmayı ardarda yiyor olmamda hiçbir sorun yoktu bence. Üniversiteye geçince şöyle oldu. Üniversitenin ilk aylarında, ilk döneminde yurtta kalmaya başladım. Yemekhane yemekleri rezalet. Sürekli dışarıda yiyorum. Sürekli olarak yani yurda giderken markete uğrayıp bir paket abur cubur alıyorum falan. Ve buradaki tek problem yine benim için şuydu. Yani paramın yetmesi. Çünkü dışarıda yemek o zaman için daha ulaşılabilirdi ama yani beni engelleyen ve beni durduran tek şey hani param buna yetiyor deyip hani o kadar yiyordum. Buydu yani. Onun dışında bir sınır yoktu. Yani sağlığımı hiç düşünmüyordum. Çünkü bunu bu kadar kilo olarak bir sorunum olmadığı için sağlığımda da bir sorun yaratmadığını zannediyordum. Ta ki bir iki tane böyle sağlık probleminden hani bir kan testi yapalım falan filan oldu ve kan testinde hani şu çıktı. Yani şeker hastası olmama çok az kalmış. Şimdi ben tam olarak hani şeyini bilemiyorum ama insülin direnci oluşmuş ve hani biraz daha böyle giderse şeker hastası olacaksın dedi. Ne kadar doğru bilmiyorum tabii. Doktor beni korkutmak için de söylemiş olabilir ama işe yaradı çünkü ben o sırada bir aydınlanma yaşadım ve dedim ki yani ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum yani? Sonra tam o sıralarda bir influencer'ın bir paylaşımını görmüştüm. Üniversite 2'deyim sanırım bu sıra. İşte bana şekeri bıraktıran belgesel diye bir şey paylaşmıştı. İsmi de Dead Sugar Film. Açıklamasına yazarım bu podcast'ı. İşte mesela influencerların etkisi ne kadar ilginç değil mi? Hayatım boyunca belki ben ona denk gelmeyecektim ama ona denk geldim. Ve dedim ki o gün hiç unutmuyorum 16 Ocak 2019 olması lazım. Onu izledim. Onu izlediğim akşam dedim ki ben bitti. Yani benim için şeker bitti dedim. Yani ben şeker yok yani. Hani şey bile değil. Hani şu işte şekeri bırakma muhabbetleri oluyor ya insan 21 gün boyunca şeker yemeyeceğim. Son gideyim bir künefe yiyeyim falan. Öyle bir şey. Ben gerçekten yani gözüm korktu ve dedim ki ben ne yapıyorum? Ben kendim ve yani dedim ki doydum yeter. Ben yeterince şeker yedim. Ben daha dedim hani en son ne yediğim hiç umurumda değil. Ben şu andan itibaren bir daha şeker yemeyeceğim. Ağzına sürmeyeceğim. Ve yaklaşık 3 yıl boyunca böyle bir hayat sürdüm. Şeker ilavesiz, şekersiz tamamen. Ve hani o zamanlar yani 2019 yılından bahsediyoruz. Bakın şu anda 2024 yılındayız. Şu anda bir şeylerin şekersizi çıkmaya başladı. 2019 yılında değil yani 2021 yılına doğru böyle Türkiye market piyasasına şekersiz ürünler gelmeye başladı. O da şekersiz dediğim hani gerçekten bir tane iki tane böyle şekersiz atıştırmalık falan çıkmaya başladı. Ve birçoğu da işte yapay tatlandırıcılarla tatlandırılmıştı. Ama ben o zaman onu da bilmiyordum. Ve sonra ya ben o sırada işte böyle bir hayat sürmeye başladım. Bunu araştırmaya başladım. Her geçen ama ben böyle artık abarttım. Hani yani mayasında şeker kullanıldığı için işte beyaz ekmeği de asla yemiyorum. İşte yani çok ama çok şeyi hayatımdan çıkardım. Yani abarttığım bir evre oldu böyle birkaç ay boyunca. Çünkü artık hani bir şeyler öğrendikçe kafayı yedim. Arkadaşlarım da bana ayak uydurmaya çalışıyor. Böyle arkadaşlarımın ailelerinin evine gidiyorum. Bana hiçbir şey yediremiyor ailesi falan böyle hani. O da garip bir dönemdi gerçekten. Hani sanki şeker yersem işte yere bayılıp kalacakmışım gibi bir şey dedim. Çünkü çok gerçekten inat etmiştim yani. Şimdi burada şey bitebilir yani. Diyebilirsiniz ki süper. Ama böyle olmadı. Çünkü şimdi siz neredeyse 19-20 yıl boyunca işte hayatınızda şeker ve işte çikolata, tatlı ürünleri bu kadar hayatınızın merkezindeyken bir kültürken sizin için hayatınızdan direkt olarak bunları bir şeyler çıkardığınızda yerine başka bir şey koymanız gerekiyor. Ve buradaki sıkıntının şu olduğunu ben hiçbir zaman yani aslında azıcık çok anlamıştım. Şöyle bir şey. Birçok arkadaşım vardı gayet şeker, çikolata tüketen ama dozunda tüketen ve hiçbir sağlık sorunu yaşamayan. Ve onlar hani şey dediğinde yani ben o kadar şekerle ilgili kötü şeyler anlatıyorum ki ve o da diyor ki ya ben yiyorum ama arada bir hani falan ve ona şunu diyordum. Ya senin için sorun değil. Çünkü sen zaten hani benim gibi işte 6 tane 10 tane dondurmayı üst üste yemiyorsun. Bir tane yiyorsun. Ve senin için yeterli oluyor bu. Benim içinse durum şuydu. Sanki işte bir alkolikler vardır ya alkolü bıraktığında gerçekten hiç içmemesi gerekiyor. Çünkü bir kere bile içerse hani tekrardan başlama ihtimali oluyor bildiğim kadarıyla. Benim için durum onun gibi bir şeydi. Çünkü o kadar bağımlıydım ki şekere bir tane, yani ben onun dozajını ayarlayabileceğimi düşünmüyordum. Dolayısıyla ama hiç böyle bir bağımlılığı olmayan bir insan için sağlığını etkileyen bir durum yoktu yani aslında. Ama şeker kolaylıkla bağımlısı olabildiğiniz bir şey. İlk defa da sanırım bu kadar detaylı bir şekilde bu tecrübelerimi anlatıyorum. Sonra şu olmaya başladı. Ben işte İzmir'e taşındım üniversiteden sonra. Normalde yine kilom gayet iyiydi. Hatta yani bir ara çok zayıfladım son okulun son döneminde falan böyle çalışırken. Her şey çok güzeldi ama sonrasında ben işte tek başıma yaşamaya başladım ve kilo almaya başladım hızlı bir şekilde. Bunun sebebi de şu oldu. Çünkü akşamları ben işte oturuyorum, hamburger yiyorum, işte onu yiyorum, makarna yiyorum, sürekli ekmek. Yani şimdi karbonhidrat kötü bir şey değil, şeker de aslında kötü bir şey değil ama işte dozajdan bahsedeceğiz burada hani bu bölümde bol bol. Bunları o kadar çok miktarlarda ve o kadar sık yiyorum ki ve hareket etmiyorum. Ben yine kilo aldım ve sağlığım yine çok kötü etkilenmeye başladı. Çünkü günün sonunda işte bir kan şekeri değerlerim kötüleşti yine. Çünkü sen şeker yemiyor olabilirsin de bu kan şekeri sadece şekerle alakalı bir şey değil. Yani hareketsizlik de buna sebep oluyor. İşte çok fazla işte yemek de buna sebep oluyor. Ben o sıralarda yani bir diyetisyenle çalışmam gerektiğini düşünüyordum ama hiç de canım da istemiyordu açıkçası. O sırada böyle diyetisyenleri araştırırken birisine denk geldim. Hem diyetisyen hem psikolog yeme bozuklukları üzerine. Ve baktım böyle bir dal var. Yani hani yeme bozukluğuyla ilgili bir dal var. Dedim ki galiba benim evet bir psikologdan ilk önce yeme bozukluğu üzerine bir danışmanlık almam lazım. Çünkü hayatımda hiç psikoloğa gitmemiştim bu sırada aslında. Dedim ki benim problemim bu olabilir. Benim ilk önce bunu çözmem lazım. Yani nasıl bir noktada bunu anlayabildim bilmiyorum ama dedim ki tamam. Yani benim galiba buna ihtiyacım var ilk olarak. Çünkü ben diyet yapmanın ne demek olduğunu biliyorum. Az yemem gerektiğini, her şeyi biliyorum zaten. Ama ben bunu yapamıyorum. Bir sorun var yani. Ben ilk önce yemekle aramdaki ilişkiyi düzeltmem lazım. Ve bir sene kadar böyle bir yardım aldım. Bu yardımda da tecrübelerimden birkaç şey aktaracağım size. Şunu gördük. Ben kendimi şeker yemiyorum diye ısrarla, inatla baskılarken bu şuna sebep oluyor. Canım tatlı bir şey istiyor. Minik tatlı bir şey istiyor canım. Belki de o anda. Ama ben şekeri böyle kendime o kadar yasaklamışım ki hayır onu yiyemezsin. Bir parça çikolata dahi yiyemezsin. Bir kaşık dondurma da yiyemezsin. Şimdi şekersiz alternatifi her zaman bulmak kolay olmuyor yani ya da şekersizi seni tatmin etmeyebiliyor ya da senin canın işte bir doğum günü partisine gittiğinde bir dilim pasta yemek istiyorken hayır bunu yemem bir elma yiyeyim dediğinde o seni tatmin etmeyebiliyor çünkü sen böyle bir dünyada yaşıyorsun. Hani şu anda başka bir dünyada yaşıyor olsan bunların hiç olmadığı belki bu kadar tetiklenmezsin bir kültür var. Sen hani bundan bir yere kadar kaçabiliyorsun sosyal hayatını sıfırlamadığın sürece. Arkadaşlarına bir yere gidiyorsun. Çok güzel tatlılar var. Tadını da merak ediyorsun ama kendi bunu o kadar yasaklamışsın ki yemiyorsun. Halbuki yani senin haftada bir öyle bir tatlı yemen ya da işte günde birkaç kare çikolata yemen, yazın dışarıda herkes arkadaşlarına beraber dondurma yerken senin bir tane dondurma. Bunlar aslında senin sağlığını çok kötü etkileyecek şeyler değil. Hatta yani bayağı normal olan şeylerken ben bunları o kadar yasaklamışım ki oradan yiyemeyince ben tatlı yemiyorum, tatmin de hissetmiyorum. O zaman akşam yemeğini ben iki katını yiyorum. Akşam yemeğini yiyorum, bitiriyorum. Şekersiz olan başka bir atıştırmalığı mesela 3 paket yiyorum. Olay kalori ise, hani kilo alma konusunda kalori çok etkili biliyorsunuz. Kalori olarak o yiyeceğim şekerli şeyin 3, 4, 5 katı kalori almaya başlıyorum. Anca çünkü tatmin oluyorum hani. Ve bu bana kilo aldırıyor. Ve biz terapide bunu keşfettikten sonra psikoloğum bana dedi ki Begüm senin bu sert sınırı kaldırman gerekiyor. Yani sen şekeri kendine yasakladıkça o senin için çok daha cazip bir hal almaya başlıyor ve aslında hani şekerle ilişkinin, tatlılarla, çikolatayla işte ya da bütün besinlerle hiç böyle bir ilişkinin olmaması gerekiyor. Yani bu sana iyi hissettirmeyecek uzun vadede. Sen hayatın boyunca yani canın isteyip de yiyemediğin yüzlerce, binlerce şey, on binlerce şey olarak mutlu bir ilişki kuramayacaksın yemeklerle. Ve hayatıma tekrardan bir şekeri katmaya çalıştım. Çok kolay oldu. Ama ilk aylarda tabii ki tahmin edersiniz ki abarttım yine. Ve bu sefer de şeker şeyleri abarttım ama bu çok beklediğimiz bir şeydi. Kilo almaya devam ettim doğal olarak. Ama o aşamada şunu konuşuyorduk. Yani amacımız şu anda kilo vermek değil. Kiloyu verebilirsin. Yani açlık diyetine girersin, onu yaparsın, bunu yaparsın. Ama senin yemeklerle ilişkini düzeltmek ilk adımın olmalı. Çünkü sonrasını zaten yapabilirsin. O süreçte fark ettiğimiz başka bir şey de şu oldu. Duygusal beslenme konusunu daha iyi öğrenmeye başladım. Mesela Duygusal Açlık diye bir kitap var. Onu okumanızı çok tavsiye ederim. Birazcık şunu fark ettim. Bir beslenme günlüğü tutuyordum. Özellikle yemek üzerine. Yani hani şunu yemek istedim, kahvaltıda bunu yaptım. Sonrasında bana şunu hissettirdi. İşte öğle yemeğine doğru şu zaman... Mesela açlıkla ilgili konuları konuştuk. Hani ben açlık durumu işte 1 ile 10 arasındaysa, yani 5 numara ideal normal bir tokluk durumuyken, 1 numara böyle açlıktan artık bayılmak üzere olduğun, 10 numara da artık böyle çok tıka basa çatlamak üzere nefes almakta zorlandığın bir şey gibi düşünün, bir skala gibi düşünün. Ve bunu somutlaştırmak bana çok iyi geldi. Çünkü ben şunu fark ettim ki 5 numaradan ben 4'e düştüğüm anda hemen yemek yemek istiyordum. Ve gün içinde her 4'e düştüğümde, yani azıcık yani midemdeki yemeği sindirmeye başladığım evre oluyor bu. 4'e düştüğüm anda bir atıştırmalık. Hemen 5'e, hatta 6'ya, 7'ye çıkarım kendimi. Tekrar 4'e düşüyorum, tekrar. Yani azıcık bir açlık hissetmeyeyim ya da azıcık midemde bir... Zaten ben 5'te, yemek yediğimde 5'te kalmıyorum ki. Yani hani 6 doygunluksa ben hep 10'da kalkıyorum sofradan. İşte... İdeali aslında şuymuş. Ya da mesela işte zayıflayayım, kilo almayayım diye bu sefer yemek yemeyip uzun saatlerce aç bırakıp kendimi böyle 1'e 2'ye düşene kadar, yani o skalada hani bir açlıktan artık hani midem ağrıyana kadar kendimi aç bırakıp sonra yemek yiyorum. Neden? Çünkü hani kendimce çok uzun saat hani yemek yemedim, işte bir öğün atladım, bravo bana gibi düşünüyorum. Ama bu sefer işte sofraya ne kadar aç oturursan o kadar fazla tıkınırcasına yeme ihtimalinin arttığını keşfettik. Aslında sen sofraya üçken oturursan 7 ya da 8 olarak, yani miden dolmuş ve tatmin olmuş olarak kalkmak daha olası iken, sen sofraya 1 ya da 2 olarak oturursan 9-10 olarak, yani böyle artık kendini çok hızlı yiyip çok çatlayacak duruma o kadar çok geldi mi ki, yani hayatım önce o hissi çok iyi biliyorum. Onu o şekilde kalkma ihtimalim daha çok artıyor. Bunu keşfettim. Açlığımı gün içerisinde, yani belki de aylarca yemek günlüğü tutup açlığımı somutlaştırmaya çalıştım ve bu çok fark yarattı. Yani böyle olunca bu sefer açken de kendime şunu düşünebiliyor olmaya başladım. Ne kadar açım yani. Eğer acıkmaya başladıysam o zaman benim yakın, yani bir saat sonra ben gerçekten acıkacağım. O zaman mesela en önemli şeylerden bir tanesi şuydu. Bir saat sonra ben gerçekten acıkacağım ve yemek yemeye ihtiyaç duyacağım. O zaman benim şimdiden bir yemek hazırlığına geçmem lazım ya da ne yiyeceğimi düşünmem lazım. Çünkü bunu yapmadığımda ne oluyor? Açım ama neyse, daha da acıkayım yaptım. Bir saat sonra artık çok çok acıktım. Acilen bir şey yemem gerekiyor ve çok tatmin edici bir şey yemem gerekiyor. Beni bir işte böyle güzel salata, sağlıklı bir öğün asla tatmin etmeyecek ve onu hazırlamakla uğraşmak istemiyorum. Çünkü çok açım. Acilen 20 dakika içerisinde yemek yemem lazım yani. 20 dakika dememin sebebi ne? Çünkü 20 dakikaya dışarıdan yemek sipariş edebiliyor olmak. O zaman ne yapayım? Hızlıca gelecek bir yemek sipariş edeyim. Dışarıdaki yemeklerin de çoğu sağlıklı değil yani. Ya da hani yiyebilirsiniz tabii ki ama her gün yediğinizde iyi etkileri olmuyor. O zaman hamburger söyleyeyim. Yani böyle yemek geçmişe baksanız o kadar çok hamburger var ki. Ama mesela desem ki hani ben artık ben bir saat sonra acıkacağım gerçekten. O zaman ben buzluktan bir köfte çıkarayım. İşte salata, salatalığım kalmamış, yeşilim kalmamış. Bir sipariş edeyim ya da gideyim markete alayım. Ya da mesela dışarıdayım. Bir saat sonra çok acıkacağım. Ve o anda hani eve de gidebilirim falan. Ama eve gitmeyip oyalanırsam dışarıda artık bir şey yemem gerekecek. Ve eğer bazı semtlerde doğru düzgün yemek bulmak o kadar zor oluyor ki, hem atıyorum bütçenize göre bir şey bulamıyorsunuz, hem işte sağlığınıza göre bir şey bulamıyorsunuz falan filan. Ben bir saat sonra çok acıkırsam nerede yiyeceğim? Hani bunları bu sefer düşünmeye başladığım bir evreye geçti. Böyle olunca yemek, açlık beni kontrol etmedi. Ben açlığımı dinlemeyi öğrenmeye başladım. Ve sonrasında diğer bir en önemli şeylerden bir tanesi de şu oldu. Eskiden işte kalkıyorum, çok açım, yemek yiyorum, mayışıyorum. Mayıştığım için enerjiye ihtiyaç duyuyorum. Çünkü çok ağır karbonhidratlı yiyorum ve hareket etmiyorum. Çalışamıyorum. O zaman kahve içiyorum. Tekrar acıkıyorum. Acıktığım için çalışamıyorum. Tekrar bir yemek düşünüyorum. Tekrar yemek yiyorum. Tekrar mayışıyorum. Bu sefer de canım tatlı bir şey istiyor. Bu sefer de canım tuzlu bir şey istiyor. Bu sefer... Ve ben gün içinde sadece yemek ataklarıyla, yemek yemekle mücadele verdiğim ve sürekli ya çok açım, ya çok tokum, ya kan şekerim yüksek, yani ben hayatımı yaşayamaz hale geldiğim evreler oldu. Ve mesela hani çok kötü. Gerçekten çok kötüydü. Ama mesela işte dışarıdan bunlar hiç görülmüyor. Bunu yaşayan çok fazla insan var ama dışarıdan insanlar bunu görmüyor. Onun yerine ya sen biraz kilo almışsın olarak zorbalayabiliyor yani, ya da çok kötü şeyler de yazabiliyor. Özellikle hayatınızı işte böyle sosyal medyada paylaşıyorsanız gerçekten çok tatsız olabiliyor bu süreçler. O zamanlar bu konularda çok konuşmaya hazır da değildim. Şu anda daha hazır hissediyorum kendimi. Onun için bu kadar rahat paylaşabiliyorum. Bunları falan anlamaya başladık. Böyle olunca hani ben yemeklerle savaşmak yerine hayatımı, yemeği bir amaç olarak değil, araç olarak görmeye başladığım bir sürece girmeye başladık. Hani yemeklerin benim üzerimde etkilerini nasıl kontrol edebileceğimle ilgili. Yani mesela sadece işte akşam yemeğinde oturup da, ya da öğle yemeğinde işte bir tabak makarna yersem ya da bir hamburger yersem sonrasında ne olacağını anlamaya başladım. Çok kan şekerim yükselecek, ardından da düşecek ve ben odaklanıp çalışamamaya başlayacağım. O zaman hani ben yanında belki bunun biraz salata yesem kan şekerim daha az yükselecek ve daha rahat çalışıyor olacağım ardından. Hani salata yemek sadece işte kalorisi az da işte zayıflayayım gibi değil. Bu yemeklerin üzerimizde böyle etkileri de var. Ya da akşam yemeğinden sonra, yemek yedikten sonra koltukta uyuyakalmak istemiyorum. Çünkü işte mayışıp. O zaman dışarı çıkıyorum zorla, belki de ilk zamanlar. Yürüyüş yapıyorum ama sonrasında kendimi çok daha iyi hissediyorum gibi mesela. Bunları bu sefer irdelemeye başladım. Ki bu konuları bir kere araştırmaya başlayınca karşınıza çok güzel kaynaklar çıkıyor. Çok yalan yanlış şeyler de var tabii ama kendinizi inceleyerek, ya bu yemek benim üzerime böyle etki yaratıyor, bu benim üzerime şöyle etki yaratıyor, ben bunu yediğim zaman midem çok kötü oluyor. Ama kendinize saygı duymayı da öğrenmeniz lazım. İşte zaten en büyük sorunlardan bir tanesi de buradan çıkıyor. Kendinize, bedeninize saygı duymadığınızda bedeninize bir çöplük gibi davranıyor olabiliyorsunuz. Yani tabakta ne varsa, doysan da, çatlasan da, çitle olsan da, iyi gelmeyeceğini bilsen bile yiyorsun. Neden? Neden yani? İşte ama onun sebebini hiç düşünmüyorsun bile o anda. Aslında bu birazcık da kendine duyduğun saygıdan. O zaman kendine duyduğun saygıyı arttırmaya yönelik bir şeyler yaparsan hayatının diğer kısımlarında mevzu çok değişiyor bu sefer. Oradaki davranışların da değişiyor. Şimdi birazdan ondan da bahsedeceğim. Sonra işte ben başka ne keşfettik? Diğer bir büyük konu benim için şuydu. Duygusal aşık kitabından bahsetmiştim ya. Onu da bir yandan okurken bu terapi sürecinde şunu fark ettim. Yemeklerin, yani her bir besinin, işte çerezin, cipsin, çikolatanın, kekin, ekmeğin, makarnanın, işte böyle sizi bağımlılık derecesinde sürekli yemek isteği duyduğunuz bu yemeklerin hepsinin sizde salgılattığı bazı hormonlar var. Bağımlılık yaratan şey de bu. Atıyorum, bende bir sıra şöyle bir şey vardı. Akşam oturup işte yarım kavanoz, bir kavanoz fıstık ezmesi yemek. Şekersiz tabii. Bir kavanozum var ve sürekli olarak o fıstık ezmesini yiyorum. Yemek yiyorum ve tatmin olmuyorum. Ardından hemen fıstık ezmesi kavanozunu alıp onu yemeye başlıyorum. Ve ancak belli bir miktar ondan yedikten sonra tatmin hissediyorum. Ve o kadar kalorili bir şey ki. Ve neden? Neden? Uzunca bir süre bunu çözmeye çalıştık. Ve dışarıdan bir araba. Neyse. Ve sonrasında şunu fark ettik. Hem okuduklarımla hem şeyle. Sebeplerden birincisi fıstık ezmesi benim hayatıma ilk İstanbul'daki kendi evime çıktığımda girmişti. Hayatım önce fıstık ezmesi ben yememiştim. Annem sevmediği için. O zaman hayatıma girmişti. O zaman ilk defa yemeye başlamıştım. Ve sonra kendi evimden oradan ayrılınca orada benim için bir nasıl desem nostaljik bir besin haline gelmiş. Ve bence hani onda böyle bir nostalji arıyor olmak olabilir. İkincisi fıstık ezmesinin içindeki size işte onu çok yediğinizde salgılattığı hormonlar, hisler sosyal bir hayatınız olduğunda, yani arkadaşlarınızla sosyal bir vakit geçirdiğinizde hissedeceklerinize çok benzermiş kitaba göre. Ve ben o sıra yalnız yaşıyorum, İzmir'e yeni gelmişim, hiç arkadaşım yok ve bütün gün çalışıyorum, akşam yemeği yiyorum ve yine yalnızım, yani hani böyle bir rutindeyim, hiçbir sosyal hayatım yok. O kadar vücudum o sosyallikten alacağı şeye ihtiyacı var ki bunun işte fıstık ezmesinde bulmuş ve her akşam işte fıstık ezmesi yiyerek vücudumun ihtiyacı olan hormonları salgılatmaya çalıştığımı fark ettik. Ya da işte bir ara sürekli olarak işte cips yiyesim geliyordu ve sabah kahvaltıda bile cips yediğim oluyordu yani. Bunun da en büyük sebebinin yemeklerime kalorisi olmasın, kilo aldım diye yağ koymadığım bir süreç vardı. Ve orada ben yağ koymayınca vücudun o yağ ihtiyacı var. Yağı nereden alabilir? Vücudunuz o kadar iyi biliyor ki. Cips de çok yağ var, o zaman cips ye diye böyle saçma sapan bir döngüye sokuyormuş beni. Ne yaptık o zaman mesela? Fiziksel olarak yağ ihtiyacım olduğu için yemeklerime hani bir çay kaşığı yerine işte bir yemek kaşığı yağ koymaya başladığımda yağ olan böyle isteğim, işte o cips yemeye, şunu yiyeyim, bunu yiyeyim, o yağ ihtiyacım yok oldu mesela. Aynı tarafta duygusal olarak da ben bu sefer akşamlarımı sosyalleşmeye, yani akşamları sosyalleşme ihtiyacım, gün içinde çok yalnız olduğum için çalışırken gün içinde sosyalleşemiyorsam akşam olmuyorsa gündüz işte çıkıp belki bilgisayarımda dışarıda çalışmaya başladım, birileriyle tanışmaya başladım, akşamları ne bileyim spora gitmeye başladım falan ve ben akşam artık eve döndüğümde dışarıdan ben sosyallik ihtiyacımı karşılamış oluyorum ve fıstık ezmesi bir baktım birkaç hafta sonra dokunulmamış bir şekilde rafta duruyor. Yani bu kadar ilginç bir olaydı benim için. Sonra bunları fark etmeye başladık. Böyle olunca ben sürekli olarak hayatımda hani ben şu an bu besini neden istiyorum, neden böyle oluyor yu irdelemeye başladım ve sonrasında işte zaten burada çok iyi bir etki görünce diğer alanlarda da hayatımda değişiklikler yaratmak için normal bir psikoloğa başladım. O da zaten çok iyi bir süreç yaşattı bana. Hepinize de tavsiye ederim. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Ben işte yemeklerle olan ilişkimi bayağı bir düzelttim. Yani mükemmel diyemem. Zaten hepimizin belli bir miktarda yeme bozukluğu var. Yani böyle bir dünyada olmaması imkansız. Ama önceye kıyasla çok çok bilinçlendim ve çok çok düzelttim. Çünkü bu sefer şunu yaşayabiliyor olmaya başladım. Neyi yersem bana iyi hissettireceğini biliyorum. Neyi yediğimde ne olacağını biliyorum. Nelere ihtiyacım olduğunu, neyi kısarsam ne olacağını. Ve ben işte bu sefer hani şu anda başarılı olduğunu düşündüğüm bir diyet süreci yürütüyorum. Ve hani bir gün pasta yersem bunun beni kilo aldırmayacağını, canım istediği için onu yemenin aslında başka bir öğünde beni daha iyi yemeye teşvik edeceğini biliyorum. Sporu hayatıma kattım, onu kattım, bunu kattım falan filan. Ama bakın şimdi ne oluyor? Yeme ataklarım yine var. Tetiklendiğim şeyler yine var. Mesela neyden tetikleniyorum? Şimdi bazen işte bazı kişileri ya da bazı kişilerin bize hissettirdiklerini bir yemekle özdeşleştirebiliyoruz. O kişinin hayatımızdan gitmesi ya da o anda işte bizimle yakın olmaması, ne bileyim çok yakın bir arkadaşınız vardır. Örnek veriyorum. İşte sürekli onunla böyle işte cheeseburger yiyorsunuzdur, hamburger yiyorsunuzdur ve şu anda farklı şehirlerde üniversite okuyorsunuz diyelim. Onu her özlediğinizde yine aynı hamburgeri yeme isteği geliyor olabiliyor mesela. Bende de şöyle bir durum var. Şu anda mesela bir uzak mesafe ilişkisi yaşıyoruz nişanlımla. Ve her görüştüğümüzde ve ayrıldığımızda tekrardan farklı şehirlere gittiğimizde o ayrılma anında direkt olarak çikolata krizi. Yani inanılmaz bir şekilde. Ve bu örüntüyü fark etmemi sağlayan şey gerçekten bu terapi süreçleri oldu. Sonrasında şunu fark ettim. Hani üniversitedeyken de biz işte uzak mesafesi ilişkisi yaşadığımız dönemde de aynı şey oluyordu. Her hafta görüşüyorduk. Her hafta pazar günü ayrıldığımızda ben direkt olarak hani bye bye ve ben çikolata. Çünkü o hani sevdiğim bir insanı yanından gidiyor olması benim için o anda hormonal olarak sanırım çikolata dopamin olması lazım. Ama şimdi tek bir hormona da adlandırmak çok doğru değil. En yakın bana hani yine yanımdaymış gibi mutlu hissettirebilecek tek şey o anda çikolata oluyor. Ve ben yani bundan çok yoruldum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Diyebilirsiniz ki yani ye ne olacak? Şimdi kendinizi her yalnız hissettiğinizde, her sosyalleşmeye ihtiyacınız olduğunuzda, her işte hoşunuza gitmeyen bir durum olduğunda, başarısız hissettiğiniz, sıkıldınız. Bu durumlarda tabii ki de kendinizi daha iyi hissetmek için bir şey yiyebilirsiniz. Ama terapiden öğrendiğim şey şu. Eğer bütün bu durumların çözümü olarak yemek yemeyi tercih ediyorsan bu artık bir bağımlılık haline geliyor. Ve işte bu kötü sonuçlar doğuruyor. Ama aslında kendini daha iyi hissetmek için yapabileceğin işte sevdiğin birisiyle konuşmak olabilir. İşte spor yapmak olabilir, sevdiğin bir şeyi izlemek olabilir, kendine işte meditasyon yapmak olabilir, cilt bakımı yapmak olabilir, evi toplamak, bir şey yapmak. Bunların arasında yemek yemek de olabilir. Ama işte böyle 10 tane, 20 tane yapabileceğin şey varken sen her defasında bir tanesini seçiyorsan bu işte uzun vadede sana zarar vermeye başlıyor. Mesela eğer sen her moralin bozulduğunda ya da kendini işte her kötü hissettiğinde bu sefer temizlik yapıyorsan temizlik bağımlısı haline geliyorsun. Sen işte bütün duygularından kaçmak için işte gece eğlencesine çıkıyorsan bir yerden sonra bu senin hayatını etkilemeye başlıyor. Ama arada bir kafa dağıtmak için sen işte arkadaşlarına gece eğlenmeye çıkıyorsan bu seni ne maddi olarak ne sosyal olarak bir sıkıntıya sokmuyor. Sen her kendini mutsuz hissettiğinde işte birisini arıyorsan bu sefer arkadaşlık ilişkilerin belki de ya bu da sürekli beni arıyor ve beni rahat bırakmıyor gibi bir hale de gelebilir. Ama sen her hissetmek istemediğin bir şey hissettiğinde yemek yiyorsan bu işte günün sonunda seni istemediğin bir kilo sorununa, bir sağlık sorununa itebiliyor. Sorunun bu olduğunu anladıktan sonra dedim ki tamam ben artık bu duyguları adlandırabiliyor olmam lazım. Ve bunların yerine başka bir şeyler yapabiliyor olmam lazım. Böyle bir durumda yeme atakları yine geliyor bana. Hissetmek istemediğim bir duygu hissettiğimde, kendimi iyi hissetmediğimde, üzüldüğümde, işte yalnız kaldığımda, o gün yeterince sosyalleşmediğimde, hoşuma gitmeyen her şey olduğunda yeme atağı bana geliyor. Çünkü alışılmış bir örüntü var. Ben böyle bir durumda artık ne yapıyorum? İki şey. Birincisi, ya bu tetikleyiciler diyoruz, bu bizi bu davranışı yapmamızı iten şeylere. Tetikleyicileri olabildiğince ortadan kaldırmak. Yani mesela bu ne demek? Ben eğer belli bir gün sayısı boyunca işte sosyalleşemezsem tetikleneceğimi biliyorum. Dolayısıyla sosyalleşmeye özen gösteriyorum. Hani bu şey değil, işte arkadaşlarımı kullanıyorum gibi değil. Ama hani işimden normalde işte ya yok ya ben daha çok çalışayım, aman üşeniyorum çıkmayayım dediğimde, aslında biliyorum ki ya bunu diyeceğimi ben aslında sevdiğim arkadaşlarımla işte vakit geçirirsem üşenmeyip ya da özellikle bunun için plan yaparsam, zaman ayırsam kendimi çok daha iyi hissedeceğim, çok daha mutlu olacağım ve işte bu kendimi mutlu edebilmek için diğer şeylere ihtiyaç duymam da azalacak, besinlere mesela. Ya da bunun gibi işte beni tetikleyeceğini bildiğim şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. İlk aşamada bunu yapmaya çalışıyorum. Kendinizi güvensiz hissettiğiniz ortamlardaysanız bu sizi yeme ataklarına sürüklüyor olabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz insanlarla buluşuyorsanız ardından yeme atağı yaşıyor olabilirsiniz. Bunları siz aslında adlandıracaksınız. Günlük tutmak çok işe yarıyor. Yani ya ben şu oldu ve sonrasında yeme atağı yaşadım. Bir yerden sonra yazıp geri döndüğünüzde ya ben işte şu kişiyle her görüştükten sonra kendimi kötü hissetmişim ve yeme atağı yaşamışım dediğinizde, bu sefer bu kişinin sizi mutsuz eden bir kişi olduğunu fark edip belki diyeceksiniz ki ya ben bu kişiyle görüşmemi azaltayım. Ya da sadece bunu bilmek bile sizin böyle nasıl desem üzerinizdeki bu gücünü kaybetmeye başlayacak. Mesela bende şöyle oluyor. Artık hani Yavuz her gittiğinde kendimi kötü hissetmem hiç şaşırtıcı bir durum olmaması lazım ama her defasında yine kendimi kötü hissediyorum. Hani birkaç gün sonra belki ya da belki de uzun bir süre sonra hani görüşeceğimizi bilmeme rağmen ve kafamda hani bir sorun yok dememe rağmen insan üzülüyor. Ve hiç farkında olmadan işte mesela az önce şöyle bir şey oldu. İşte onu uğurladım. Dışarıdaydım işte arabayla uğurladım. Ve araba giderken tek bir düşüncem vardı o sırada. Hangi markete gitsem? Yani bir tane aşağıda market var. Aşağıdaki markete mi gitsem? Yakındaki market daha küçük ama orada da çikolatalar var. Yoksa evde çikolata var mıydı? Hani ve o sırada durdum dedim ki ne yapıyorsun? Artık yani bu değil ya. Hani haftalardır gerçekten iyi bir diyet süreci yürütüyorum. Ara ara bu şekilde yeme atakları yaşayıp birçok şey yediğimde oldu. Sizinle de zaten paylaşıyorum. Hani bu hafta işte yeme atağı yaşadım, çok yedim falan filan. Ama dedim ki artık daha farklı olması lazım. Sen artık bundan daha iyisin, biliyorsun yani. O anda sanki bir böyle bütün büyük bir çikolata yesem her şey çözecekmiş gibi bir hissiyat, çok güçlü bir his ve hani o anda işte cebimde bir çikolata olsa hiç farkında olmadan yiyeceğim zaten. Markete gidip almak ve almamak, yani hani bir yandan diyorum ki hayır eve git ama bu sefer içimdeki ses diyor ki evde çikolata yok, neden eve gidiyoruz yani. O kadar büyük bir şekilde bunu istiyorum ki, o kadar çok buna ihtiyacım var ki dedim ki böyle durumlarda ne yapıyorum? Dur bir saniye dur. Derin bir nefes al. Tamam. Bunu neden istediğini biliyorsun. Kendini daha iyi hissedebilmek için. Peki şu anda nasıl hissediyorsun? Bir bunu anlamaya çalış. Bir bunu anlamaya çalış. Kendi moralim bozuldu. Bunu inkar ederek ya da böyle hissetmemeye çalışarak bir yere varamayacağız. Bunu hissedeceksin. Çikolata yedikten sonra bunu hissedeceksin ki. Geçmeyecek aslında. Dedim tamam. Böyle durumlarda da kendine şunu diyebiliyor olmak önemli. Duygusal açlık yaşayıp yaşamadığını anlamanın yollarından bir tanesi. Tamam, yiyebilirsin. Ama 15 dakika sonra. Şimdilik bekle. 15 dakika sonra hala daha canın istiyorsa yiyebilirsin. Bu 15 dakika boyunca da yürüyüş yap, kitap oku, sakinleştirici bir şeyler yap. Hani böyle o tarzda. O sırada zaten dışarıdaydım ve hani beni görmeniz lazım. Merdivenlerdeyim. Ya eve gideceğim. Eve gitmek için bir iki adım atıyorum. Vazgeçiyorum. İki adım aşağı atıyorum. Markete gideceğim. Diyorum hayır. Geri gidiyorum. Böyle ya, merdivenlerde ben dönüp duruyorum. Yani böyle bir challenge ya. Yani hani bunu yaşamayan gerçekten anlayamaz. Ama kendimle bir savaş verdim. Hani diyorum bir tane çikolatadan hiçbir şey olmaz. Evet hiçbir şey olmaz ama her defasında bunu yaparsan da olmaz. Ama işte ne olacak? Kendimi kötü hissediyorum. Şu anda hani bunu hak ediyorum. Tamam hak ediyorsun ama yani her defasında bunu yapamayız. Her canın sıkıldığında, her şeyde gerçekten istemiyorsan aslında yedikten sonra pişman olacaksın. Bunu yapma. Bak işte hani bütün hafta boyunca çok güzel bir diyet süreci yaşadın. Yapma bunu. Kendi kendime kavga ediyorum. Dedim tamam. Saate baktım. Dedim ki birkaç dakika yürüyelim. Birkaç dakika yürümeye başladım. Düşünmeye başladım. Düşünüyorum, yürüyorum, düşünüyorum, yürüyorum. Bir dakika geçti. Hala daha çok istiyorum. Hala daha eve gitmiyorum ve yürüyorum. Hani dönüyorum sadece. Şeyde, yeşillik alanda. Yürüyorum. Eve gitmiyorum, markete de gitmiyorum. Araf'ta bekliyorum. Bir dakika daha geçti. Çikolata yeme fikri biraz daha saçma gelmeye başladı. Hani dediğim gibi buradaki olay çikolatanın kötü olması değil. Çikolata yiyebilirsiniz. Buradaki olay her kendini istemediğin bir hissiyatta bulduğunda kendini yemeye vermek. Çünkü bu uzun vadede sana kendini yine iyi hissettirmeyecek ve emek verdiğin işte belki kilo vermeye çalıştığın bir süreci baltalıyor olacaksın. Bir dakika daha yürüdüm. Bir dakika daha derken artık 5. dakikada canım o çikolatayı istememeye başladı. Çünkü 5. dakikada artık ben onu yesem de bana kendimi daha iyi hissettirmeyeceğini fark etmeye başladım. 5 dakika önce sanki onu yersem bütün sorunlarım çözülecek, kendimi çok ama çok iyi hissedeceğim gibi hissederken o 5. dakikada ya aslında olay çikolatayla ilgili, canım o kadar da istemiyor. Çünkü fiziksel olarak çikolataya bir ihtiyacım yok o anda. Bunu bu sefer hissetmeye başladım ve dedim ki tamam artık eve dönebilirim. Bunu yapmayacağım yani. Ve eve döndüm. Ve dedim ki tamam kendimi daha iyi hissetmek istiyorum. Bu çok normal. Başka bir şey yapayım o zaman. O zaman eve gidip evde yapmam gereken bana yine kendimi iyi hissettirmemi sağlayacak, işte dopamin salgılatacak şeyler yapayım. Evde yarım bıraktığım birkaç işim vardı. Üşenmeyeyim onu yapayım. Yok çok keyif yapmak istiyorsam sevdiğim bir diziyi açayım. Ya belki kendime güzel bir çay yapayım. Yerine başka bir şey koy. Tabii ki bazen bunun yerine çikolata da koyabilirsin. Ama dediğim gibi yani buradaki olay gerçekten dozajı. Yeme atakları hala yaşıyorum. Yaşamaya da devam edeceğim. Çünkü tetikleniyoruz yani birçok sebepten. Bazen bunu çikolata yiyerek ya da tatlı yiyerek, o anda canım neyi çok istediyse onu yiyerek yapacağım. Ama bazen de onun yerine başka bir şey koyacağım. Yeme ataklarıyla ilgili bana çok iyi gelen şeylerden bir tanesi de bakım yapmak oldu. Ben normalde böyle çok birkaç sene öncesinde hiç işte cilt bakımı yapan, kendine bakım yapan bir insan pek değildim. Eski takipçilerim de bilir. Ve sonrasında böyle başladım. Hatta kiminiz fark etmiş olabilir. Yazanlar da oluyor. Bir gün sen işte hiç böyle şeyler yapmazdın falan filan. Arkadaşlar bu beni o kadar kurtardı ki inanılmaz derecede. Çünkü ya akşam mesela ben kendime bir bakım yapayım deyip gidip işte yüzümü yıkayıp işte serum sürüp saçımı işte yağını sürüp işte ne bileyim kuru fırçamı yaptım. Böyle bir 10 dakika kendime diyeyim ki ayırdım ya kendime bakım yapmak için. O bana kendimi o kadar iyi hissettiriyor ve dopamin salgılatıyor ve işte böyle nasıl desem kendime saygımı arttırıyor ki siz birçok konuda kendinize saygılı davranırsanız bir pratik, iki pratik, üç pratik gün içinde onu yapıyorsun, kendine saygı davranıyorsun, bunu yapıyorsun, onu yapıyorsun. Bir yerden sonra bu senin normalin haline geliyor. Ve yeme konusunda da bu örüntü devam ediyor oluyor. Orada da kendine saygı duymaya başlıyorsun. Bu sefer doyduğun zaman kendine saygı duyup bırakıyorsun. Ya da işte sana zararlı olacağını bildiğin bir şeyi yemiyorsun. Ya da orada kendini iyi hissettiğin için akşam mesela hani işte bir kova İşte mısır yemek artık cazip gelmiyor. Çünkü sen hani böyle bakımlı yapmışsın ve kendini çok taze, fresh hissediyorsun. Kendini zaten iyi hissediyorsun. Ve o mısırı yemeye ihtiyaç duymuyorsun kendini iyi hissetmek için gibi. Böyle beni düşündüren şeyler oldu. Yani tecrübelerim oldu. Daha çok şey var aslında bu konuyla ilgili anlatabileceğim ve şimdiye kadar sanırım en uzun bölüm oldu. Umarım buraya kadar dinlediyseniz sevdiğinizi umuyorum. Benimle böyle düşüncelerinizi paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Bu bölümü ihtiyacı olabilecek insanlar için paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaşabiliriz ya da böyle arkadaşlarınıza atabilirsiniz. Ve ya benim için paylaşması kolay olmayan şeylerdi. Umarım bir yerlerde birilerinin hayatına olumlu bir etkisi olur. Zamanında benim hayatımda birçok insanın bu konularda olumlu etkileri olduğu tavsiyeleriyle. Bu şekilde yani geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Lütfen bana yazmayı unutmayın. Şu iyi, bu kötü, bunu konuş, bunu yap diye yani çok isterim gerçekten. Bu podcast'i sizinle birlikte geliştiriyoruz. Ve sonraki bölümlerde o zaman görüşmek üzere. Sizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın ki halledeceğiz.